Ayrım 13.
Maddi durumu iyi ise ondan büyük miktarda para tahsil edin ki kendisini davamıza katılmaya mecbur hissetsin. Çünkü tecrübe göstermiştir ki insanlar para ödedikleri işlere daha bağlı kalmaktadırlar. Onlardan aldığınız bu paralardan azar azar fakir müminlere dağıtın. Fakat dizginlerini elinizde tutmak için bu dağıtma işini mümkün olduğunca uzun aralıklarla yapın. Ve bu paranın sadece bir ön ödeme olduğunu, sonradan büyük önderin kendilerine bağlılıkları karşılığında çok daha büyük meblağlar ödeyeceğini belirtin. Bir adamı avcunuzun içine aldığınız zaman artık ağınızı örebilirsiniz. Yeminlerini bozması durumunda çarptırılacağı tüyler ürpertici cezaları anlatın ona. Önderimizin basit yaşamını ve etrafında gerçekleşen mucizeleri tasavvur etmesini sağlayın. Ve bu insanların yaşadığı yerlere tekrar tekrar gitmeyi asla ihmal etmeyin. İplerinin avcunuzdan kaçmasına müsaade etmeyin. Önderimizin her zaman söylediği gibi bütün insanlar davamıza hizmet edecek kadar değerlidirler. Dâiler konuşmayı büyük bir dikkatle dinlemişlerdi. Ebu Ali bakışlarını zaman zaman dâilerden birisinin üzerine dikerek sanki onunla teke tek bir görüşme yapıyormuş gibi davranıyordu. Şimdi veya asla diye bağırdı sözlerine son verirken. Kendimize edindiğimiz şiar şudur. Ruhların avcısı olmalıyız. Efendimiz sizleri buraya bu nedenle çağırdı ve emirlerini yerine getirmemiz için tekrar tüm dünyaya gönderecek. Hiçbir şeyden korkmayın. Çünkü arkanızda teşkilatımızın, müminlerimizin ve askerlerimizin gücü vardır. Yaptığı bir işaret üzerine salona içi altın dolu bir sandık getirildi. Abdülmelik parayı tek tek dağıtmaya başladı. Bu arada elindeki kalın deftere kime ne kadar verildiğini titizlikle kaydediyordu. Bundan sonra diye ilan etti Ebu Ali. Hepinize belli bir maaş bağlanacak. Fakat bu maaşın tutarını bağlılığınıza, çalışmanıza ve kazandığınız başarılara bağlı olduğunu unutmayın. Sonra da liderler kendi özel isteklerini dile getirmeye başladılar. Birinin bakmakla yükümlü olduğu bir sürü karısı ve çocuğu vardı. Bir diğerinin de uzun bir yolu aşması gerekiyordu. Bir üçüncüsü ise buraya kadar gelememiş olan bir arkadaşına tahsis edilmiş olan parayı almak istiyordu. Dördüncüsü ise çok fakir bir bölgede ikamet etmekteydi. Sadece Huzistan bölgesinde hüküm sürmekte olan büyük dâi Hüseyin Alkeyni'nin elçisi ne kendisi ne de efendisi için bir şey talep etmemişti. Aksine yanında getirdiği içi altın dolu olan çok büyük keseyi Ebu Ali'ye sundu. İşte örnek almanız gereken bir insan diye bağırdı Ebu Ali ve eli açık elçiyi tüm kalbiyle kucakladı. Kervan soygunculuğu iyi bir meslek olsa gerek diye homurdandı el hekim. Ve dâi Zarahruî'ye anlamlı anlamlı göz kırptı. Türkistan'dan gelen kervanların dâi Hüseyin tarafından sık sık soyulduğunu duymuştu. Söylendiğine göre bu işi büyük önderin himayesinde hiç olmazsa izniyle yapıyordu. Gerçekten de Hasan İbni Sabbah tarikatını ayakta tutmak için bu yöntemin uygulanmasına izin veriyordu. Paranın tümü dağılıp bittikten sonra ev sahipleri misafirlerine et kızartması ve leziz şaraplar ikram ettiler. Bu arada herkes özel konuşmalara dalmıştı bile. Karşılıklı olarak birbirlerine dertlerini ve tasalarını anlatıyorlardı. Bir kısmının İsmail'i davasına olan inancı neredeyse yok olmuştu. Sonunda da aile meseleleri görüşülmeye başlandı. Kimisinin Alamut'ta bir oğlu, kimisinin de kızı vardı. Evlilik işlemlerinin düzenlenmesi gerekiyordu ve düğün masrafları üzerinde ateşli tartışmalara başlamışlardı bile. Eski dostlarıyla yaptıkları bu konuşmalarda büyük önderin dedikodusu da yapılıyordu elbette. İki kızı Hatice ve Fatma, Ebu Soraka'nın gözetimi altında hareme kapatılmışlardı. İlki 13, ikincisi ise henüz 10 yaşlarındaydı. Hasan onları Ebu Soraka'ya teslim ettiğinden beri ne yanına çağırmış ne de durumları hakkında bilgi edinme ihtiyacı hissetmişti. Ebu Soraka, Huzistan elçisine kızların daha babalarının ismini duyar duymaz titremeye başladıklarını anlatmaktaydı. Bu tür bir ilişkiyi doğru bulmadığını da açık açık söylüyordu. Çünkü kendisi son derece şefkatli bir babaydı. Onun dışında hiç kimse Hasan'ın kadınları hakkında en ufak bir bilgi kırıntısına bile sahip değildi. Kulaktan kulağa onların da sayın duvarları içinde oturdukları fısıldanmaktaydı sadece. Buna karşılık Huzistan elçisi dinlemek isteyen herkese büyük önderin öz oğlu Hüseyin'in Hüseyin Alkeyni tarafından zapt edilen kalelerden biri olan Zurgunbağ'dan'da oturmakta olduğunu anlatıyordu. Orada bizzat babasının emriyle sıradan bir asker olarak hizmet ediyordu. Çünkü babasına karşı gelme suçunu işlemişti. Çocuk gerçekten de bir yaban kedisi kadar vahşiydi, diye ilave etti elçi. Fakat babası ben olsaydım onu yanımda alıkoyardım. İnanın bana, eğer Hasan çocuğu yanında tutsaydı, hiç olmazsa onu hizaya getirmek için bir şeyler yapmaya çalışırdı. Bunu yapmak yerine çocuğun kötü şartlarda yaşayarak aşağılanmasına neden oluyor. Çocuğun kötü mizacı da giderek bozuluyor tabii. Misafirler 3 gün daha Alamut'ta konakladılar. 4. günde memleketlerine geri dönmek üzere hepsi birden yola koyuldular. Kaledeki yaşam da normal seyrine girdi. Ta ki beklenmedik bir ziyaretçi gelene kadar. Bölüm 5. 60 yaşlarında gözüken yaşlı bir adam, yanındaki 15 kişilik refakatçi birliği ile kaleye giden geçidin kapısına dikildiği vakit güzel bir yaz günü kendisini olanca sıcaklığıyla hissettirmekteydi. Kapı muhafızları kendisini durdurarak kim olduğunu ve ne istediğini sordular. Yaşlı adam ismini söyledi. İsfahan Kalesi'nin eski reisi Ebu Fazıl Lumbani'nin ta kendisiydi ve Rey'den geliyordu. Şimdiki komutan tarafından büyük öndere son derece önemli bir haber iletmekle görevlendirilmişti. Nöbetçi subay atını 4 nala kaleye sürerek gelen ziyaretçiye üstlerine haber verdi. İkindi namaz vaktiydi. Toplanma borusu çaldığı esnada talebeler öğlen dinlenmesine çekilmişlerdi. Aceleyle sandallarını bağladılar, cübbelerini giydiler, silahlarını kuşanarak avluya koşturdular. Yüzbaşı Minüçer, Dâi Ebu Soraka, Dâi İbrahim ve Dâi Abdülmelik onları at üzerinde bekliyorlardı bile. Genç adamlara at bin emri verildi. Bir şeyler oluyor diye fısıldadı Süleyman yanındaki arkadaşına. Burun kanatları heyecanla açılıp kapanıyor, gözlerinden alevler fışkırıyordu. Bu arada Ebu Ali de diğerlerinin yanına gelerek uzun tüylü küçük kıratına binmişti. Çarpık bacakları atın sağrısını kuvvetle sarmışlardı. 4 nala talebelerin yanına giderek onlara hitap etti. Delikanlılar, az sonra Efendimizin yakın arkadaşı olan önemli bir adamı tanıma bahtiyarlığına erişeceksiniz. Bu adam Efendimiz'i 4 ay baş vezirin takibatından saklayarak kendisini büyük bir tehlikeye atmış olan İsfahan reisi Ebu Fazıl'dır. Onu değerine layık bir şekilde karşılayın ve davamıza olan büyük faydalarını göz önünde bulundurarak hizmet edin. Atını mahmuzladı ve bir çırpıda uçurumun üzerindeki tahta köprüyü aşıverdi. Ebu Fazıl beklemekten sıkılmıştı. Geçide doğru öfkeli bakışlar fırlatıyordu. Atı da huysuzlanmaya başlamıştı. Sanki efendisinin kızdığını anlamıştı. Nihayet boğazdan bir grup süvari çıktı. Süvarilerin lideri Ebu Ali'yi hemen tanımıştı, yaşlı adam. Eski arkadaştılar. Atlarını 4 nala birbirlerinin üzerine sürdüler. Kucaklaşmak için attan inerek vakit kaybetmeye gerek görmemişlerdi. Alamut Kalesi'nde seni ilk karşılayan olmaktan büyük sevinç duyuyorum, dedi Ebu Ali ona. Teşekkür ederim, ben de sevinçliyim, diye cevap verdi Ebu Fazıl. Ama sesinde hafif bir hoşnutsuzluk sezinleniyordu. Fakat görüyorum ki hiç de aceleci değilsiniz. Eskiden ben başkalarını bekletirdim kapımda. Nasıldı o deyiş? Bugün sana, yarın bana. Ebu Ali arkadaşının iğneli laflarına sadece güldü. Evet, zaman değişiyor, diye karşılık verdi. Ama kızmana gerek yok eski dostum. Sadece sana layık bir karşılama töreni hazırlamak istemiştim. Ebu Fazıl bu özrü kabul etti. Gümüş renkli güzel sakalını sıvazlayarak diğer dâilerin elini sıktı ve Minüçerhi selamladı. Yüzbaşının bir emri üzerine talebeler kusursuz bir düzen içinde, ziyaretçilerin az üzerinde bulunan avluda yerlerini aldılar. Ve yerlerini alır almaz yıldırım hızıyla önce 2 gruba ayrıldılar. Sonra çil yavrusu gibi 4 bir yana dağılıverdiler. Keskin bir ıslık sesi duyulması üzerine talebeler bir anda toplanarak tekrar kusursuz bir düzene girdiler. Aniden yüksek bir haykırış işitildi. Talebeler bir daha 2 ayrı grup oluşturarak birbirlerine mızrakları ile 4 nala saldırdılar. Gerçek bir düşman ile mücadele ediyorlardı sanki. Ama birbirlerinin yanından kayıp geçtiler. Son bir kere toplanarak atlarını tek sıra halinde çıkış noktasına sürdüler. Müthiş gençler, bu ne disiplin, diye bağırdı Ebu Fazıl tüm içtenliğiyle. İtiraf etmeliyim ki onları savaş alanına göreceğimi düşünmek bile soğuk terler dökmeme neden oluyor. Tebrik ederim. Ebu Ali hoşnutlukla gülümsedi. Bu gördüklerin daha ne ki eski dostum, dedi ona. Dur bakalım, hele bir kaleye çıkalım da, bağırarak bir emir verdi. Hep beraber atlarını kaleye doğru sürdüler. Kaleye ulaştıkları zaman Yüzbaşı Minüçer talebelerine Ebu Fazıl'ın refakatçileri ve atları ile ilgilenmeleri emrini verdikten sonra onlardan ayrılarak misafirlerin yanına gitti. Yol boyunca Ebu Fazıl kale hakkında bilgi almış, insanların ve hayvanların sayıları onu hayrete düşürmüştü. Görüyorum ki burası gerçek bir ordugah sevgili dostum. Ben bir peygamber ile karşılaşacağımı düşünüyordum ama anlaşılan karşımda gerçek bir ordu komutanı var. Şuraya bak, bu müthiş şeylerin eski arkadaşım İbn-i Sabbah'ın eseri olduğuna bir türlü inanamıyorum. Burada seni biraz sürprizin beklediğini söylememiş miydim? Büyük dayı güldü. Aşağı yukarı 300 kişiyiz bu kalede. Ama gördüğün gibi çok iyi eğitilmiş askerlere sahibiz. Yiyecek, içecek ve malzeme sorunumuz ise hiç yok. Civardaki kalelerde davamızın ateşiyle yanıp tutuşuyorlar. Bir işaretimiz bile bize 200 asker yollamaya hazır hepsi de. Dediğim gibi bütün çevre bizim tarafımızda ve tehlike durumunda kaleye bir anda 1500 adam toplayabiliriz. Her şeye rağmen az bir sayı, çok az diye homurdandı Ebu Fazıl. Ne demek istiyorsun? Bu bir avuç leşker ile sultanın ordusuna karşı koyabileceğine inanıyorsun değil mi? Tabii ki inanıyoruz buna. Hem de nasıl? Fakat bu aralar bizi tehdit eden bir tehlike yok nasıl olsa. Öyle değil mi? Ebu Fazıl başını eğdi. Bu konuyu Seyduna ile görüşeceğim. Dâiler birbirlerine baktılar. Nihayet üst terasa çıkabilmişlerdi. Ellerinde ağır gürzler taşıyan muhafızların arasından büyük önderin köşküne girdiler. Diğer ileri gelenler kendilerini kabul salonunda bekliyorlardı. Ebu Fazıl boş yere onların arkasında eski arkadaşını aradı. İbn-i Sabbah nerede diye sordu. Ebu Ali sakalını kaşıdı. Şimdi gidip senin ziyaretini bildireceğim kendisine. Bu arada lütfen rahatına bak. Ebu Fazıl arkasından bağırırken gözden uzaklaştı. Bu yolculuğu eğlence olsun diye yapmadığımı söyle ona. Kumandan Metsufer'den önemli bir haber getirdim. İleride beni beklettiği her an için büyük pişmanlık duyacak. Hoşnutsuzlukla kuş tüyü yastıkların içine gömüldü. Diğer dahiler de etrafına oturdular. Bu arada hizmetkarlar misafirleriyle ilgilenerek çeşitli ikramlarda bulunuyorlardı. Gören de ondan bir şey isteyeceğimi sanacak diye mırıldandı kendi kendine. Bu kadar öfkelenme hürmetli dahi. Ebu Suraka onu yatıştırmaya çalıştı. Alamut'ta işler artık bu şekilde yürüyor. Büyük önder Alamut'a yerleştiğinden beri odasını sadece bir kere terk etti diye açıkladı İbrahim. Haftalardan beri büyük dahiler dışında kimseyle görüşmüyor. Bunları biliyorum diye sözünü kesti Ebu Fazıl. İsfahan'da ben de adam etmek istediklerimi kapımda beklerdim. Ama kapım arkadaşlarıma her zaman ardına kadar açıktı. Bu konuda İbn-i Sabbah'a söyleyecek bir çift lafım var. Hürmetli reis, Efendimiz baş vezir tarafından aranmaktayken senin onu 4 ay boyunca saklamış olduğunu duyduk diye kurnazca lafa karıştı Yunanlı. Reis kahkahalarla güldü. Peki onun deli olduğunu düşündüğümü de söylediler mi sana? Zaten benim yerime başkası olsa ne düşüneceğini bilmek isterdim doğrusu. Ben duymuştum. Ebu Suraka bunu eklemeyi uygun bulmuştu. Ama doğrusunu isterseniz olayların nasıl geliştiğini tam olarak ben de bilmiyorum. Ah, demek olayların nasıl geliştiğini bilmiyorsun. Eğer ilgileniyorsanız size bunu anlatabilirim dedi eski reis. Dâilerin hepsi birden harekete geçerek Ebu Fazıl'ın altına birkaç tane daha yastık yerleştirdiler. Sonra da binbir türlü saygı gösterisiyle yaşlı adamın çevresine yerleştiler. Sözlerine başlarken lüzumundan biraz fazla öksürerek boğazını temizledi. İbn-i Sabbah ile ben yıllardan beri görüşmüyoruz. Her şey onun bu geçen süre zarfında oldukça değişmiş olduğuna işaret ediyor. Fakat eskiden onunla yeni tanıştığım zamanlar tasavvur edemeyeceğiniz kadar şakacı bir adamdı. Sultanın canı sıkıldığı zaman yaptığı bir tek espri ortamın aniden neşelenmesini sağlıyordu. Baş vezirin onu kıskanmasını pek de yadırgamamak gerek aslında. Ondan kurtulmak için elinden geleni ardına koymayacağı ta başından belli olmuştu. Neyse ki Hasan Mısır'a kaçmaya muvaffak oldu. Bir sene sonra adı sarayda çoktan unutulmuştu bile. Baş vezir haricinde elbette. Çünkü haklı olarak Hasan'ın intikam almasından korkuyordu. Onun Mısır'ı terk ettiğini öğrendiği zaman tüm casuslarını saklamakta olduğu yeri bulmaları ve onu öldürmeleri için görevlendirdi. Fakat sanki yer yarılmıştı da Hasan içine girmişti. Sonra günün birinde ben evimde dinlenirken odamın kapısını örten perde açıldı ve içeri heybetli bir şeyh girdi. Üzerinde kalın bir kışlık cübbe vardı ve üşüdüğü için ona sıkı sıkı sarılmıştı. O kadar korkmuştum ki az kalsın yüreğime inecekti. Tekrar kendime geldiğimde hizmetkarlarıma seslendim. Buraya gelin aptallar, bu adamı evime hanginiz aldınız? Fakat o anda adam suratını örten yakasını indirdi ve karşımda eski dostum Hasan'ın neşeli çehresini gördüm. Bir mucize eseri olarak kanlı canlı karşımda duruyordu. Asıl o zaman titremeye başlamıştım. Aceleyle odamın kapısını örten perdeleri çektim. Çıldırdın mı sen diye çıkıştım ona. Başvezirin yüzlerce adamının peşinde olmalarına rağmen İsfahan'da sürtüyorsun. Bu da yetmezmiş gibi önceden haber vermeden saygıdeğer bir Müslümanın evine girip onu da tehlikeye atıyorsun. Her zaman yaptığı gibi gülümseyerek babacan bir tavırla omuzlarıma vurdu. Hadi hadi dostum dedi. Saraydayken birçok arkadaşım vardı. Fakat gözden düştüğümden beri tüm kapılar suratıma kapanıyor. Ne yapabilirdim ki? Ona evimde kalmasını teklif ettim. Ama kimsenin onun varlığından haberdar olmaması için de azami çaba sarf ediyordum. Vaktinin çoğunu odasında geçirmek zorunda kalıyordu. Ama sabrı sonsuzdu. Sürekli olarak da bir kağıda bir şeyler çiziktiriyor ya da hayaller kuruyordu. Ne zaman onu ziyaret etsem bıkıp usanmadan kurduğu hayalleri anlatıyordu bana. Fakat bir keresinde beni derinden etkileyen bir cümle çıktı ağzından. İşin garibi, bu cümleyi de her zaman kullandığı o alaycı ve şakacı ses tonu ile söylemişti. Söylediğini doğru olarak kabul etmek işime gelmediğinden devamlı yaptığım üzere bu cümlesini de gülerek ve şakayı alarak geçiştirmek istedim. Fakat o konuşmaya devam ediyordu. Sevgili dostum, bana canımı emanet edebileceğim üç güvenilir adam verseler bir yıldan kısa bir süre sultanı devirir ve devletini de yıkarım. Nefessiz kalana kadar güldüm. Ama o son derece ciddiydi. Beni omuzlarımdan yakaladı ve gözlerimin ta içine o kadar delici bakışlar fırlattı ki suratımın ürperdiğini hissettim. Devam etti sonra. Ciddiyim. Reis Ebu Fazıl Lumbani hem de hiç olmadığım kadar ciddiyim. Geriye çekilerek ona baktım. Sanki odanın içinde 9. mucize gerçekleşmişti. Düşünün, adamın biri kim olduğu önemli değil, bana sınırları Antakya'dan Hindistan'a, Bağdat'tan Karadeniz'e uzanan bir imparatorluğu, 2-3 adam bile bir seneden kısa bir sürede yıkabileceğini söylüyor. Söyleyin bana, benim yerimde olsanız sizler de şaşkınlıktan ağzınızı 5 karış açmaz mıydınız? Bir an için yalnız ve tehlikelerle dolu yaşamı yüzünden aklını kaçırdığını sandım. Birkaç kelimeyle onu yatıştırdım ve odama çekildim. Hemen bir hekim çağırtarak deliliğe karşı bir ilaç hazırlamasını istedim. Birçok kez de içirmeye çalıştım ona bunu. Ama o her defasında ilacı içmeyi reddetti. Artık bana güveni kalmadığını anlamıştım. Bu hikaye salondaki adamları oldukça neşelendirmişti. Masal gibi bir macera diye bağırdı Yunanlı. Tam da ona göre. Peki Hasan'ın sözleri hakkında bugün ne düşünüyorsun hürmetli reis diye bilmek istedi Ebu Soraka. Korkarım ki çok ama çok ciddiydi dedi Ebu Fazıl. Yüzü kararmıştı ve odada bulunan herkese uzun süre dik dik baktı. Ebu Ali tekrar salona girer girmez doğruca misafire yöneldi. Gel İbn-i Sabbah, seni bekliyor. Reis yavaş hareketlerle ayağa kalktı. Hafif bir baş hareketiyle oradakileri selamladı ve büyük dâinin peşi sıra gitmeye başladı. Uçsuz bucaksız bir koridorda yürüyorlardı. Her köşe başında dev gibi zenciler nöbet tutuyordu. Ellerinde haşmetli gürzler vardı. Nihayet kulenin tepesine çıkan bir döner merdivene ulaştılar ve ağır ağır çıkmaya başladılar. İbn-i Sabbah kulenin en tepesinde mi oturuyor yoksa diye sordu Ebu Fazıl. Bir yandan da lanetler okuyarak elinin tersiyle alnındaki terleri siliyordu. Bildin hürmetli reis, merdiven giderek daha da daralıyor ve dikleşiyordu. Reisin nefesi ise giderek daha çok tıkanmaya başlamıştı. Biraz duralım dedi ona. Artık o kadar genç değilim. Kısa bir mola verdiler. Yaşlı reis biraz dinlendikten sonra tekrar merdiveni çıkmaya başladılar. Fakat Ebu Fazıl tekrar homurdanmaya başlamıştı. Babamın sakalı adına bu lanet olası merdivenin sonu asla gelmeyecek mi? İhtiyar tilki sırf bize eziyet olsun diye yuvasını bu kadar yükseğe kurdu değil mi? Ebu Ali içinden güldü. Nihayet merdivenin sonuna ulaştıklarında ihtiyar reis soluk soluğa kalmıştı. Başını önüne çok fazla eğmişti. O nedenle merdivenin sonunda dikilerek odalara giriş çıkışı kontrol eden muhafızı görmedi. Son basamağa çıktığı anda az kalsın kafasıyla önünde yükselen iki çıplak siyah bacağı çarpacaktı. Şaşırarak başını kaldırdı. Bir anda irkilerek arkaya doğru sıçradı. Ebu Ali arkasından yetişerek yaşlı adamı tuttu. Yoksa aşağı düşmesi işten bile değildi. Yarı çıplak dev bir zenci bronz bir heykel gibi dikiliyordu önlerinde. Pençesindeki gürz o kadar ağırdı ki reis onu iki eliyle bile yerden kıpırdatamazdı. Ebu Fazıl kıpırdamadan duran muhafızın etrafından kuşkuyla dolaştı. Koridorda bir kez daha başını çevirip ardına bakınca zencinin kendisini izleyen bakışlarıyla karşılaştı. Hiç de dostça değildi bu bakışlar doğrusu. Hayatım boyunca bu kadar iyi korunan bir kral veya sultan gördüğümü hatırlamıyorum diye hırladı misafir. Doğrusu bu Afrikalı ve gürzü hiç de hoş bir karşılama değildi. Kahire halifesi Hasan'a bu hadımlardan tüm bir koğuş dolusu hediye etti diye açıkladı Ebu Ali. Gelmiş geçmiş en güvenilir muhafızlardır onlar. Alamut bana göre değil diye sızlandı reis. Hele bu yaşımdan sonra. Bir kapının önünde durdular. Kapıdaki muhafız az öncekine ikiz kardeşi kadar benziyordu. Ebu Ali birkaç kelime mırıldandı. Dev zenci bunun üzerine kapıyı örten perdeyi yana çekti. Basit döşenmiş bir odaya girdiler. Büyük dayı hafifçe öksürdü. Duvarda asılı bir halının arkasında bir şeyler kımıldandı. Kalın kumaş görünmeyen ellerden kaldırılmıştı. Ortaya çıkan gizli kapıda İsmaililerin büyük önderi belirdi. Hasan İbni Sabba, gözleri sevinçle parlıyordu. Hızla eski dostuna yaklaştı ve kuvvetle elini sıktı. ''Şuraya bak, İsfahan'daki ev sahibim. Bu defa yanında delilik ilacı getirdiğini umarım.'' Sıcak bir gülümsemeyle iki ihtiyarın odaya girmelerine izin verdi. Şimdi daha iyi döşenmiş bir odada bulunuyorlardı. Sanki bir alimin odasıydı burası. Duvarlardaki raflar kitaplarla doluydu. Her tarafta üzeri yazılı kağıtlar göze çarpıyordu. Zemin ise halılarla kaplıydı. Sağda, solda çeşitli astronomi aletleri, ölçüm aletleri ve hesap makineleri, kağıt ve kalemler, bir mürekkep fırçası, kısacası derin bir alimin ihtiyaç duyduğu tüm malzeme karmakarışık şekilde etrafa yayılmıştı. Yaşlı reis hayretle çevresine bakındı. Aşağıda gördüğü basit kale ile şu anda gördükleri arasında bir ilişki kurmak istediyse de başarılı olamadı. ''Yoksa gerçekten de bana delilik ilacı getirdin mi?'' diye şaşkınlaştı Hasan ve gülerek sakalını okşadı. Birkaç gri tel hariç simsiyahtı sakalı. ''Hangi ulvi amacın seni dünyanın bu ucuna attığını sorabilir miyim?'' ''Doğrusunu istersen artık delilik ilacına ihtiyacın kalmadığını düşünmeye başladım.'' dedi yaşlı reis bir süre sonra. ''Fakat Mutsufer sana kötü bir haber yolladı. Sultanın emri üzerine Emir Arslandaş 30 bin kişi ile ordu hanedandan yola çıktı. Hedefleri ise Alamut. Türklerin süvari birlikleri birkaç gün içerisinde Rutbar'a ulaşmış olacak. Kalenin surlarının dibine ulaşmaları ise fazla uzun sürmez.'' Hasan ve Ebu Ali bir an içinde göz göze geldiler. ''Şimdiden mi?'' dedi İbni Sabbah düşünceli bir sesle. ''Bu kadar çabuk harekete geçmelerini beklemiyordum. Belli ki sarayda değişen bir şeyler var.'' Arkadaşını köşede duran yastıklara buyur etti. Kendisi de yanına oturarak düşünmeye başladı. ''Bildiğim her şeyi anlatacağım sana.'' diye devam etti Ebu Fazıl. ''Kaleyi mümkün olduğu kadar çabuk boşaltman gerektiğini kabul etmelisin.'' Hasan sükunetini bozmadı. Reis göz ucuyla onu süzüyordu. 60 yaşında olmasına rağmen yaşını kesinlikle göstermiyordu Hasan. Vücudu gençliğinin kıvraklığını muhafaza edebilmişti. Yüzünün rengi canlıydı ve gözleri hala gençliğinin zeki ve delici bakışlarına sahipti. Bunların dışında dikkat çekici bir özelliği yoktu. Orta boylu, normal yapılı bir adamdı. Ne şişman ne de zayıf. Düz ve uzun bir burun ile dolgun dudaklara sahipti. Genelde yüksek bir sesle alaycı ve dobra dobra konuşuyordu. Fakat düşünürken bambaşka bir insan olup çıkıyordu. Gözleri donuklaşıyor, yüz hatları soğuk, hatta katı bir ifadeye bürünüyordu. Sanki görünmeyen bir varlığı inceler gibiydi. Ona inananlarda istemeden de olsa korku uyandırdığı muhakkaktı. Genel olarak yakışıklı bir adamdı. Ama bu tür özelliklerini kendi amaçları doğrultusunda ön plana çıkarmayı sevmiyordu.